Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 44. Ayrım. Hannah, "Teşekkürler Doktor Gibba," dedi ve kalçalarının üstünde hafifçe ve ritmik olarak sallanmaya başladı. O arada Gibba ile bir tür ilahi söylemeye başladılar. Tayita, Tenmas dilindeki bazı fiil köklerine benzer birkaç kelimeyi tanıdı. Bunun daha ileri, daha gelişmiş bir dil yapısı olduğunu tahmin etti. İlahi bitince Hannah tepsiden neşteri alıp ucunu yağ kandilinin alevine tuttu ve hemen göz çukurunun iç astlarına birbirine paralel, yüzeysel iki kesik yaptı. Tayita'ya duvarın ıslak kili emmesi için hazırlık yapan bir boyacıyı hatırlatmıştı bu hareketi. Kesiklerden kan sızmaya başladı ama Hannah küçük bir şişeden birkaç damla ilaç dökünce kanama derhal durdu. Gibba pıhtılaşan kanları temizledi. Hannah, "Bu ilaç sadece kanamayı durdurmuyor," diye açıklama yaptı. "Tohumlama için yapışkan vazifesi de görüyor." O da Gibba gibi büyük bir dikkatle su mermeri çanağın kapağını açtı. Daha iyi görebilmek için boynunu uzatan Tayita, çanakta az miktarda yarı geçirgen, donuk sarı renkli jöle olduğunu anladı. Küçük tırnağını ancak kaplardı. Hannah küçük bir gümüş kaşıkla jöleyi sıyırıp aldı ve son derece özenli davranarak Mary'nin göz çukurunda yaptığı kesiklere yerleştirdi. Sonra yumuşak bir sesle, "Gözü kapatmaya hazırız Doktor Gibba," dedi. Gibba dilatörü geri çekti, sonra da göz kapaklarını iki parmağıyla iyice birleştirdi. Hannah koyun bağırsağından yapılmış bir ipin takılı olduğu gümüş iğneyi aldı. Hünerli parmaklarıyla alt ve üst göz kapaklarını birleştiren üç dikiş attı. Gibba Mary'nin başını tutarken o da Mısır'daki mumyacıların yaptığı gibi keten şeritlerle sardı. Burun delikleriyle ağzının hizasında boşluklar bırakmıştı. Sonra tatmin olmuş bir eda ile arkasına yaslandı. "Teşekkürler Doktor Gibba. Her zamanki gibi paha biçilmez yardımların oldu." Tayita, "Hepsi bu mu?" diye sordu. "Ameliyat bitti mi?" Hannah, "Eğer çürüme ya da başka bir komplikasyon oluşmazsa 12 gün sonra dikişleri alacağım," diye cevap verdi. "O zamana kadar başlıca işimiz gözü ışıktan ve hastanın ellemesinden korumak olacak. Bu dönemde büyük bir sıkıntı çekecek. Öyle şiddetli yanma ve kaşıntı hissedecek ki yatıştırıcı ilaçlarla bile tam olarak rahatlayamayacak. Uyanıkken kendisini tutsa bile uyurken gözünü ovalamaya çalışacak. Gece gündüz eğitimli hasta bakıcılar başından ayrılmayacak ve elleri bağlı kalacak. Penceresiz, karanlık bir hücreye taşınması lazım. Işık acısını artırır ve tohumlamanın çimlenmesini engeller. Himayendeki adam açısından gerçekten zor bir dönem olacak ve başa çıkmak için yardımına ihtiyaç duyacak. Biri sağlam olduğu halde neden iki gözü birden kapatmak gerekiyor? Sağlam gözünü algıladığı nesnelere doğru oynatırsa yeni gözde aynısını yapmaya çalışır. Oysa mümkün olduğunca hareketsiz durması lazım. Hannah'ın uyarılarına karşın Mary'nin tohumlama işleminden sonraki ilk üç günü hafif sıkıntılarla atlattı. En büyük derdi bir şey görememek ve buna bağlı olarak da sıkılmaktı. Tayita onu oyalamak için birlikte yaşadıkları maceraları, gittikleri yerleri, tanıdıkları kadınları, erkekleri anlattı. Nil'in kurumasının ülkelerine neler yaptığını, halkın nasıl acı çektiğini, Neferseti ile kraliçenin felaketlerle nasıl başa çıktığını konuştular. Galla alayı ve bu uzun serüvenden döndüklerinde nelerle karşılaşabileceklerini tartıştılar. Bunlar çok daha önceden konuşup bitirdikleri konulardı ama Tayita'nın sesi Meren'i yatıştırıyordu. Üçüncü gün Meren göz çukurunda zonklayan ağrılarla uyandı. Zonklamalar kalp atışı gibi muntazamdı ve o kadar ızdırap veriyordu ki her sancı saplanışında içgüdüsel olarak iki eliyle gözünü tutmaya çalışıyordu. Tayita görevliyi Hannah'ı bulmaya yolladı. Kadın hemen geldi ve sargıları açıp "Kangren yok," dedi ve yeni bir bandaj yapmaya başladı. Bu beklediğimiz sonuç. Tohumlar tuttu ve kök salmaya başladı. "Bahçıvan gibi konuşuyorsun," dedi Tayita. "Öyleyiz zaten. İnsan bahçıvanıyız," diye cevap verdi Hannah. Meren sonraki üç gün boyunca uyumadı. Ağrı şiddetlendiğinde inliyor, kafasını yastığa vuruyordu. Hiçbir şey yiyemiyor, sadece her gün birkaç çanak su içebiliyordu. Nihayet uykuya dalabildiğinde sırtüstü yatmıştı. Kolları deri şeritlerle bağlıydı ve sargının ağız boşluğundan horultuları geliyordu. Tam bir gün ve gece boyunca uyudu. Uyanınca kaşıntı başladı. Sanki gözümde ateş karıncaları dolaşıyor. İnleyerek yüzünü hücrenin taş duvarlarına sürtmeye çalışıyordu. Güçlü bir adam olduğundan onu zapt edebilmek için görevli iki arkadaşını daha çağırmak zorunda kaldı. Ama uykusuzluk ve açlık yüzünden eriyip gitmiş gibiydi. Kaburgaları tek tek sayılır hale gelmiş, karnı iyice içeri çökmüştü. Yıllar içinde birbirlerine öylesine yakınlaşmışlardı ki Tayita da onunla birlikte acı çekiyordu. Ancak Meren kısa ve huzursuz uykulara daldığı zaman hücreden kaçabiliyordu. Öyle zamanlarda onu hasta bakıcıya emanet edip botanik bahçelerinde geziniyordu. Tayita bu bahçelerde kendisini eski günlere götüren garip bir huzur buluyordu. Bitkiler belli bir düzende yerleştirilmemişti. Bazıları aşırı gelişmiş cadde ve sokaklardan oluşan bir labirent gibiydi. Her köşeyi dönüşte başka bir güzellikle karşılaşılıyordu. Ilık ve güzel havada çiçeklerin birbirine karışan kokuları insanı mest ediyordu. Bitkiler o kadar sıktı ki bu cenneti oluşturan bahçıvanlardan ancak birkaç tanesiyle karşılaşabilmişti. Tayita ortaya çıkar çıkmaz onlar da insan değil hayaletmişler gibi gözden kayboluyorlardı. Tayita her ziyaretinde enfes yeni çardaklar ve gölgeli yollar buluyordu. Ama bir dahaki gidişinde onlar gitmiş, yerlerine en az o kadar güzel ve cezbedici yenileri gelmiş oluyordu. Burası zarif ve çarpıcı sürprizlerle dolu bir bahçeydi. Tohumlamanın 12. gününde Meren biraz daha sakinleşmiş gibiydi. Hannah gözünü yeniden sardı ve durumdan memnun olduğunu belirtti. Ağrı tamamen geçer geçmez göz kapağındaki dikişleri alacağım ve kaydettiği ilerlemeyi görebileceğim dedi. Meren huzurlu bir gece daha geçirdi. Sabah iştahlı ve neşeli bir halde uyandı. Hastadan çok Tayita kendini bitkin ve tükenmiş hissediyordu. Gözleri hala kapalı olduğu halde Meren, Tayita'nın durumunu dinlenme ve yalnız kalma ihtiyacını kavramış gibiydi. Tayita, genelde pek ince düşünceli olmayan dostunun arada bir gösterdiği hassasiyeti hep şaşardı. Meren, ''Bana yeterince hasta bakıcılık ettin büyücü. Bırak, gerekirse yatağıma yapayım. Git dinlen. Eminim ki perişan görünüyorsundur.'' dediğinde yine şaşırdı. Sonuçta asasını aldı, Tuni'nin eteklerini kuşağına sıkıştırdı ve bahçelerin sanatoryuma en uzakta bulunan üst kısmına yollandı. Burası ona göre en cazip yerdi. Kraterin en vahşi, en el değmemiş kesimi olması dışında neden en çok burayı beğendiğini bilemiyordu. Duvarlardan iri kayalar kopmuş ve yuvarlandıkları yerlerde eski kralla kahramanların harap olmuş anıtları gibi kalmıştı. Üzerlerini bitkiler kaplayıp çiçeklerle bezemişlerdi. İyi bildiğini sandığı bir yol seçti ama yolun iki kayanın arasından keskin bir dönüş yaptığı noktaya gelince krater duvarına doğru yükselen yeni bir yol fark etti. Son gelişinde o yolun orada olmadığından emindi. Fakat artık bahçenin yarattığı bu yanılsamalara alışmıştı ve hiç tereddüt etmeden o yola saptı. Biraz gittikten sonra sağ tarafında bir yerden akan suyun sesini duydu. Sese doğru gitti ve sonunda yeşillikler arasında gizlenmiş başka bir ücra köşe buldu. O küçük açıklığa girip merakla etrafına bakındı. Küçük bir mağaranın ağzından akan ince bir ırmak, liken kaplı birkaç seti aşıp bir havuza dökülmekteydi. Her şey o kadar güzel ve huzur vericiydi ki Tayita yumuşak otların üstüne kendini bırakıp sırtını devrilmiş bir ağacın gövdesine dayadı. Bir süre aşağıdaki karanlık suyu seyretti. Havuzun dibinde iri bir balığın gövdesini gördü. Hayvanın yarısı bir kayanın ve suya sarkan eğrelti otlarının altına gizlenmişti. Kuyruğu rüzgarda dalgalanan bir bayrak gibi hipnotize edici bir şekilde sallanmaktaydı. Onu seyrederken ne kadar yorgun olduğunu anladı ve gözlerini yumdu. Hafif bir müzik sesiyle uyandığında aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Müzisyen gölün öbür başındaki taş çıkıntısına oturmuş, 3-4 yaşlarında görünen afacan bir oğlandı. Kamış flütünden çıkan namelere uygun olarak başını oynattıkça sapsarı bukleleri yanaklarına dökülüyordu. Güneşten altın gibi yanmıştı. Melek gibi bir yüzü, tombul tombul kol ve bacakları vardı. Çok güzeldi. Ama Taita onu iç gözüyle inceleyince çevresini saran bir aura olmadığını gördü. Taita çocuğa, "Adın ne?" diye sordu. Çocuk flütü ağzından çekti. Aleti boynundaki kordona bağlıydı. "Birçok adım var benim," diye cevap verdi. Billur gibi sesi çocuksuydu ve peltek peltek konuşuyordu. Konuşması adeta çaldığı müzikten daha hoştu. "Peki adını söylemiyorsan kim olduğunu söyle bari," diye ısrar etti Taita. "Ben birçok kişiyim," dedi afacan. "Kalabalığım." "O zaman kim olduğunu anladım. Kedi değilsin ama kedinin pençesisin." Onun adını yüksek sesle anamazdı. Ama bu nur yüzlü çocuğun Eos'un bir tezahürü olduğunu tahmin ediyordu. "Ben de senin kim olduğunu biliyorum. Sen hadım Taita'sın." Taita'nın yüz ifadesinde bir değişiklik olmadı. Ama bu alay ruhunu koruyan kabuğu buzdan bir ok gibi delip geçti. Çocuk bir kuğu zarafetiyle yerinden kalktı. Gelip Taita'nın karşısında durdu ve flütünü tekrar dudaklarına götürdü. Pes perdeden neşeli bir melodi çaldı ve flütü yine ağzından çekti. "Bazıları sana büyücü Taita diyor ama yarım bir adam ancak yarım bir büyücü olabilir." Bir parça daha çaldı. Müziğinin güzelliği sözlerine yol açtığı ızdırabı indirmiyordu. Flütü yeniden elinden bırakıp karanlık gölü gösterdi. "Orada ne görüyorsun sakat bırakılmış Taita? O görüntüyü tanıdın mı? Ne erkek ne de kadın olmayan Taita?" Taita çocuğun önerisi üzerine karanlık sulara baktı. Suyun dibinde beliren genç adamı gördü. Adamın saçları gür ve parlaktı. Kaşları geniş, zeka ile parlayan gözleri anlayış, şefkat doluydu. Uzun boylu ve sapasağlamdı. Bedeni hafifçe kaslıydı. Duruşu dengeli ve zarifti. Kasıklarını ağartılmış ketenden kısa bir etek örtüyordu. Bu bir atletin ve savaşçının vücuduydu. Çocuk, "Bu adamı tanıyor musun?" diye ısrar etti. Taita boğuk bir sesle, "Evet," dedi. Sesi zar zor duyulmuştu. "O sensin," dedi çocuk. "Yani çok uzun zaman önce. Bir süre için böyleydin." Taita yine, "Evet," diye mırıldandı. "Asap bozu çocuk, bir de şimdiki halini gör," dedi. Genç Taita'nın beli büküldü, kolları bacakları kalınlaşıp sopa gibi oldu. Zarif kasları inceldi, göbeği sarktı. Saçları ağarıp uzun, düz ve seyrek bir hale geldi. Bembeyaz dişleri sararıp çarpıldı. Yanaklarında derin çizgiler oluşup çenesinin altında kat kat bir gerdan ortaya çıktı. Gözleri parıltısını yitirdi. Aslında görüntü bir karikatürdü ama az çok gerçeği de yansıtmaktaydı. Sonra aniden rüzgarla uçuvermiş gibi belindeki peştemal kayboldu ve kasığı ortaya çıktı. Hadım etme bıçağıyla kızgın dağlama çubuğunun bıraktığı büzülmüş, pembe pembe parlayan yara iziyle etrafındaki bir tutam ağarmış kasık kılı göründü. Taita hafifçe inledi. Çocuk, "Şimdiki halini tanıdın mı?" diye sordu. İşin tuhafı bu kez sesinde sonsuz bir merhamet vardı. Acıma Taita'yı alaydan daha çok incitti. "Bunları niye gösteriyorsun bana?" diye sordu. "Seni uyarmaya geldim. Hayatım bundan önce yalnız ve anlamsız olduysa, yakında bin kat beter olacak. Bir kez daha aşkı ve arzuyu tadacaksın ama bu duyguların asla tatmin olmayacak. İmkansız bir aşkın yarattığı cehennemde kavrulacaksın." Taita'nın onu yalanlayacak gücü yoktu. Çünkü daha şimdiden o acıları çekmeye başlamıştı. Bundan sonra olacakları düşünerek inledi. "Çocuk, bu ızdıraptan kurtulmak için ölmeyi dileyeceğin zamanlar da gelecek," diye acımasızca devam etti. "Ama bir düşün uzun yaşayan Taita. Kim bilir, ölüm acılarını dindirene kadar kaç zaman geçecek?" Göldeki yaşlı adam görüntüsü solup gitti ve yakışıklı, dinç, genç adam geri geldi. Karanlık suların içinden tayı taya gülümsedi. Dişleri pırıl pırıl, gözleri çakmak çakmaktı. Çocuk, "Senden alınmış olanı geri verebilirim sana," dedi yavru kedi gibi mırıldanarak. Genç adamın belindeki ipeksi peştemal kaydı ve sağlıklı, güçlü, görkemli cinsel organları meydana çıktı. "Sana erkekliğini iade edebilirim. Tıpkı bu görüntüdeki gibi bir bütün olmanı sağlayabilirim." Tayita bakışlarını oradan ayıramıyordu. O bakarken genç adamın cinsel organı şişip uzamaya başladı. Tayita uzun hayatı boyunca hiç tatmadığı şeyin hasretiyle doldurmuştu onu. Öylesine erotik hayallere kapılmıştı ki bunların kendi zihninde oluşamayacağını, o iblis çocuk tarafından oraya yerleştirildiğini biliyordu. Hayallerden kurtulmaya çalıştı ama lağım çukurundan sızan pislikler gibi her yanı sarmışlardı. Güzel çocuk minik ellerinden birini kaldırıp Tayita'nın kasığını gösterdi. "Eğer bana inanırsan her şey mümkün olur Tayita." Tayita aniden kasığında güçlü bir duygu algıladı. Başına gelenin ne olduğunu bilmiyordu. Sonunda gençlik hayalinin yaşadığı duyguların kendisine yansıdığını kavrayabildi. O muhteşem penisin ağırlığını hissetti. Sertleşip yay gibi gerilişini izlerken kendi sinirlerinin kopacakmış gibi oluşunu duyumsadı. Genç Tayita'nın penis başının kanla dolup koyulaştığını gördüğünde kendi bedenindeki bütün sinir uçları titreşti. Gençlik hayali bereketli bir boşalma yaşarken Tayita da her fışkırmada keskin bir sızı ve zevk hissetti. Elinde olmadan sırtı büküldü ve dişleri kenetlendi. Gırtlağından boğuk bir feryat yükseldi. Bütün bedenini felç geçiriyormuşçasına bir titreme sardı ve bir fersah yolu koşarak gelmiş gibi soluyarak çimenlere düştü. Bütün gücü tükenmişti. Unutmuş muydun yoksa? Fiziksel zevkin zirvesini hafızandan silip atmış mıydın? Bu yaşadıkların sana verebileceğim dağın yanında bir kum tanesi gibi kalır. Bunları söyleyen çocuk koşarak az önce oturduğu taşa tırmandı. Orada durup Tayita'ya son kez baktı. "Düşün bunu Tayita. Eğer bana elini uzatmaya cesaret edebilirsen senin olacak." Sonra göle daldı. Tayita onu bir an suyun derinliklerinde gördü ve sonra gözden kaybetti. Güneş, gökyüzündeki yolunu yarılayana kadar kendinde yerden kalkacak gücü bulamadı. Sanatoryuma geldiğinde akşam üzeri oluyordu. Meren'i karanlık hücresinde hasta bakıcıyla oturur buldu. Tayita'nın sesini duyduğu andaki sevincine tanık olmak hazindi ve Tayita onu bu karanlık hücrede, kuşkular içinde bunca zaman tek başına bıraktığı için kendini suçlu hissetti. Meren, "Sen yokken kadın yine geldi," diye bağırdı. "Yarın sargıları tamamen çıkaracakmış. Kendimi zor tutuyorum." Tayita o öğleden sonra yaşadıklarının anıları yüzünden öylesine heyecanlıydı ki gece uyuyamayacağını biliyordu. Akşam yemeklerini yedikten sonra erkek hasta bakıcıya bir lavta bulup bulamayacağını sordu. Adam, "Doktor Gibba lavta çalar," dedi. "Ondan isteyeyim mi?" Az sonra enstrümanla birlikte döndü. Bir zamanlar Tayita'nın dinleyen, herkesi mutlu eden bir sesi vardı. Şimdi de fena değildi. Meren'in çenesi göğsüne düşüp horlamaya başlamasına kadar çalıp söyledi. O andan sonra bile alçak sesle mırıldanmaya devam etti. Ama sonunda parmaklarının o gün çocuğun çaldığı melodiyi tıngırdattığını fark etti. Çalmayı kesip lavtayı kenara bıraktı. Meren'in karşısındaki yatağa uzandı ama uykusu yoktu. Karanlıkta zihni harıl harıl çalışıyordu. Giderek de kontrol edemediği vahşi bir ata dönüştü. Çocuğun zihnine kazıdığı hayaller ve duygular o kadar canlıydı ki söküp atamıyordu. Sonunda kalkıp pelerinini aldı, hücreden çıktı ve parlak ay ışığında yıkanan çimlere ulaştı. Göl kenarında yürümek niyetindeydi. Yanaklarında bir soğukluk hissetti. Ama bu seferkinin sebebi yabancı bir yaratık değil, kendi gözyaşlarıydı. Ne kadın ne erkek olan Tayita. Çocuğun yaptığı gibi kendisiyle alay ederek yün pelerinin ucuyla gözlerini kuruladı. Acaba sonsuza kadar bu yaşlı ve sakat bedene mi mahkumum diye merak etti. Eos'un ayartmaları da fiziksel işkence kadar acı verici. Horus, Isis ve Osiris, onlara karşı koyabilmem için güç verin bana. 44. ayrımın sonu, sayfa 368, devamı 45. ayrımda.